Ayrım 12.
Gidip büyük bir toprak üzerinde, örneğin Amerika'da, güneyde, 100.000 dönümlük bir yerde ataerkil bir ömür sürmek. Orada çiftlik işletmek, köleleri almak, bir yandan krallar gibi yaşayıp her istediğimi yaparken, insanların alçıdan yapılmış bir inde sıkıştıkları bu yerlerde tasarlanamayacak bir yaşam sürerken, bir yandan da öküzlerimi, tütünümü, ağaçlarımı satıp birkaç milyoncuk kazanmak istiyorum. Büyük bir ozanım ben. Şiirlerimi yazmam. Benim şiirlerim, eylemlerim ve duygularımdır. Şu sırada 50.000 frankım var. Bu da bana en fazla 40 zenci sağlar. 200.000 frank gerek bana. Çünkü ataerkil aile zevkimi karşılamak için 200 zenci istiyorum. Biliyor musunuz? Zenciler hazır çocuklardır. İstediğiniz gibi kullanırsınız. Meraklı bir savcı çıkıp hesapta sormaz. Bu kara sermaye ile 10 yılda 3-4 milyon yaparım. Başarıya ulaştım mı hiç kimse kimsin sen demez. Birleşik Devletler yurttaşı Bay 4 milyon olurum. Yaşım 50 olur, daha çürümemiş olurum. Kendimce eğlenirim. Uzun sözün kısası, size 1 milyonluk bir drahma sağlarsam 200.000 frank verir misiniz bana? %20 komisyon. Çok mu? Fazla mı? Ha? Minicik karıcığınızı sevindirirsiniz kendinizi. Bir kez evlendikten sonra kaygılı, pişman görünürsünüz, 15 gün kederli davranırsınız. Bir gece, bir iki cilveden sonra iki öpücük arasında 200.000 frank borcunuz olduğunu bildirirsiniz karınıza. Canım sevgilim dersiniz. En seçkin gençler her gün oynar bu güldürüyü. Bir genç kadın gönlünü kazanmış erkekten hiçbir şey esirgemez. Bundan zararlı çıkacağınızı mı sanıyorsunuz? Hayır. 200.000 frankı iş alanında yeniden kazanmanın yolunu bulursunuz. Sizdeki bu para, bu kafayla umduğunuz kadar servet yiyarsınız. Diyeceğim, 6 aylık bir zamanda hem kendi mutluluğunuzu, hem sevimli bir kadının, hem de Votren babacığınızın mutluluğunu sağlamış olacaksınız. Kışın odunsuzluktan soluğunu parmaklarına hohlayıp duran ailenizin mutluluğu da cabası. Ne önerdiğim şeye şaşın, ne de istediğim şeye. Paris'te gerçekleşen 60 güzel evlilikten 47'si buna benzer pazarlıklardan doğar. Noterler odası, monsieur. Rastignac, Votren'in sözünü keserek açgözlülükle, ne yapmam gerekir dedi. Bu adam balığın oltaya geldiğini sezen balıkçının yüzünde beliren bulanık anlatıma benzer bir sevinç hareketi yaptı. Neredeyse hiçbir şey dedi. İyi dinleyin beni. Mutsuz ve yoksul bir kızcağızın yüreği aşkla dolmaya can atan bir süngerdir. Üzerine bir damlacık duygu düşer düşmez kabarıveren bir kuru sünger. Başına konacak servetten haberi bile olmadan yalnızlık, umutsuzluk, yoksulluk içinde yaşayan bir genç kıza kur yapmak, hay Allah, floş ruhali bulmaktır. Piyangonun numaralarını bilmek, olacakları önceden öğrenip hisse senedi almaktır. Sağlam kazıklar üzerine yıkılmaz bir evlilik kuruyorsunuz. Arkadan milyonlar geldi mi, kızcağız çakıl taşları gibi ayaklarınızın dibine atar bunları. Al sevgilim, al Adolf, Alfred, al Eugenie diyecektir. Eğer Adolf, Alfred ya da Eugenie onun için özveride bulunmak akıllılığını göstermişse, özveri dediğimde Kadrenbuli'ye gidip baş başa mantarlı yemekler yemek, oradan da Ambükü Komik'e gelip bir oyun izlemek üzere eski bir giysiyi satmak, ona bir şal armağan etmek için saatini rehine koymak. Uzakta oldukları zaman mektubun üstüne gözyaşı yerini tutsun diye su damlatmak gibi, kadınların pek hoşlandıkları saçmalıklardan, aşk gevezeliklerinden hiç söz etmiyorum. Gönül argosunu tam olarak öğrenmişe benziyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Paris, yeni dünyada bir orman gibidir. 20 tür vahşi topluluk çırpınır içinde. Illinoisler, Huronlar, türlü toplum avlarından sağlanan şeylerle yaşar hepsi de. Siz bir milyon avcısısınız. Avınızı yakalamak için tuzaklar, yemler, çırtkan kuşlar kullanırsınız. Türlü avlanma yolları vardır. Kimileri drahma avlar, kimileri hisse senedi satışı, kimileri bilinç avlar. Yani seçmenleri satın alır. Kimileri de elleri ayakları bağlı olarak abonelerini satarlar. Balzac burada gazeteleri, en çok parayı hangi taraf verirse o tarafı tutan gazete yöneticilerini yermektedir. Torbası ağzına kadar dolu dönenler selamlanır, kutlanır, yüksek çevreye alınır. Bu konuksever toprağın hakkını verelim. Yeryüzünün en hatırsever kenti var karşımızda. Bütün Avrupa başkentlerinin mağrur aristokratları alçak bir milyoneri aralarına almaya yanaşmasalar bile Paris kollarını açar ona. Şölenlerine koşar, yemeklerini yer, alçaklığıyla kadeh tokuşturur. Ama böyle bir kızı nerede bulmalı dedi Öjeni. Sizindir, önünüzde duruyor. Mademoiselle Victorine mi? Tamam. Ya nasıl? Baron de Rastanyancık şimdiden seviyor. Öjeni şaşkınlık içinde onun meteliği yok dedi. Hah geldik işte dedi Votren. İki sözcük daha söyledim mi her şey aydınlanıverecek. Taillefer baba kocamış bir alçaktır. Devrim sırasında dostlarından birini öldürdüğü söylenir. Serbest düşünceli dedikleri heriflerdendir. Bankerlik yapar. Frederick Taillefer ve ortakları şirketinin başlıca ortağıdır. Bir tek oğlu var. Varlığını, Victorine'in zararını ona bırakmak istiyor. Ben bu türlü haksızlıklardan hoşlanmam. Don Quixote gibiyimdir. Güçlüye karşı zayıfı savunurum. Tanrı oğlunu elinden alsa Taillefer kızını yeniden benimserdi. İnsan yaratılışının bir saçmalığı işte. Herhangi bir mirasçısı olsun ister. Artık çocuğu da olamaz. Biliyorum. Victorine tatlı kızdır, sevimli kızdır. Çabucak kafese koyar babasını. Duygu kamçısıyla bir Alman topacı gibi döndürür onu. Aşkımız karşısında da sizi unutmayacak kadar duygulu olur. Evlenirsiniz onunla. Ben yazgı rolünü yükleniyorum. Tanrı'nın bunu istemesini sağlayacağım. Kendisine çok iyilikler ettiğim bir dostum var. Çok yakın zamanlara kadar muhafız birliğinde bulundu. Şimdi de Lore ordusunda albay. Benim sözümü dinler. Şimdi aşırı kralcıdır. Kanılarına hep bağlı kalmakta direnen budalalardan değildir. Size vereceğim bir öğüt daha varsa o da sözleriniz gibi kanılarınıza da bağlı kalmamanızdır meleğim. Alıcısı çıkar çıkmaz satıverin kanılarınızı. Dost doğru yürümeye karar vermiş olan ve hiçbir zaman kanısını değiştirmemekle övünen adam, yanılmazlığa inanmış bir bön kişidir. İlkeler yoktur, yalnız olaylar vardır. Yasalar yok, yalnız koşullar vardır. Üstün insan olayları ve koşulları benimseyip onlara yön verir. Değişmez ilkeler, değişmez yasalar bulunsaydı, halklar bizim gömlek değiştirmemiz gibi değişmezdi. İnsan bütün bir ulustan daha bilge olmak zorunda değildir. Fransa'ya en az hizmeti dokunan adam durmadan öfkelendiği için büyük saygı gören bir gözde kişidir. Fazla fazla üzerine Lafayette etiketi yapıştırıp konservatuara, makineler arasına konulmaya yarar. Buna karşılık insanlığın yüzüne istediği kadar antlar tükürecek kadar onu küçümseyen prens, Viyana Kongresi'nde Fransa'yı bölünmekten kurtaran prens herkesçe taşlanmaktadır. Başına taşlar giydirmemiz gerekirken kendisine çamur atıyoruz. Söz konusu olan prens Talleyrand'dır. Lafayette ise Balzac'ın nefret ettiği bir politikacıdır. Ya anlarım ben bu işleri. Nice insanların gizini yakından bilirim. Yeter bu kadarı. Üç kafayı bir ilkenin uygulanışında birleşmiş gördüğüm gün benim de sarsılmaz bir kanım olacak ama daha çok bekleyeceğim. Mahkemelerde yasanın bir maddesi üzerinde aynı görüşü paylaşan üç yargıç çıkmıyor. Adamıma dönüyorum. Ben söyledim mi İsa'ya yeniden çarmıha girer. Votren babanın tek sözü üzerine zavallı kardeşine 100 sucuk olsun yollamayan bu herifle maraza çıkacak ve Votren sözünün burasında kalktığı savunma durumunu aldı ve sağ ayağını ileri atan bir kılıç öğretmeninin devinisini yaptı. Oldu bitti diye ekledi. Ne korkunç dedi Öjeni. Şaka mı ediyorsunuz Monsieur Votren? Yo, telaşlanmayın dedi adam. Çocukluk etmeye kalkmayın. Canınız isterse kızın küplere binin. rezilin, alçağın, namussuzun, haydudun biri olduğumu söyleyin. Ama bana ne dolandırıcı deyin ne casus. Hadi konuşun, boşaltın içinizdekini. Bir zamanlar ben de böyleydim. Yalnız düşünün, bir gün daha kötüsünü yapacaksınız. Bir gün gelecek, güzel bir kadının gönlünü çelmeye çalışacak, ondan para alacaksınız. Bunu düşündünüz bile, dedi Votren. Öyle ya, aşkınızı bir senet gibi kırdırtmadıkça başarıya nasıl ulaşırsınız? Erdem bölünmez öğrenci dostum, ya vardır ya yoktur. Çile yoluyla günahları ödemekten söz ederler bize. İşte güzel bir düzen daha. Pişmanlık yoluyla günahlarından arınıvereceksiniz. Toplum basamağında yüksek bir noktaya erişmek için bir kadını yoldan çıkarmak, bir ailenin çocukları arasına fitne sokmak, kısacası aykırı ve gizli yollardan zevk ya da kişisel çıkar düşüncesiyle her türlü rezilliği yapmak iman, umut, iyilik eylemleri midir? Neden bir çocuğu bir gecede servetinin yarısından eden Zübbe'ye 2 aycık hapis verilir de ağırlaştırıcı koşullarda bir frankçık çalan baldırı çıplak küreye yollanır? İşte yasalarınız. Saçmalığa varmayan bir tek madde yok. Sarı eldivenli, sarı sözlü adam kan dökülmeyen ama kan verilen cinayetler işlemiştir. Katil ise bir maymuncukla kapıyı açmıştır. 2 gece işi. Benim size önerdiğim şeyle sizin bir gün yapacağınız şey arasında bir kan farkı var. Siz bu yeryüzünde değişmez bir şeye inanıyorsunuz. İnsanları küçümseyin de yasa ağının hangi aralıklarından geçebileceğinizi araştırın. Gözle görülür bir nedeni bulunmayan büyük servetlerin gizi temiz yapıldıkları için unutulmuş birer cinayettir. Susun. Monsieur, daha fazlasını dinlemek istemiyorum. Beni kendi kendimden kuşkuya düşüreceksiniz. Bu sırada biricik bilgi kaynağım duygularım benim. Nasıl isterseniz güzel çocuk. Ben sizi daha güçlü sanıyordum, dedi Votren. Artık hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bir sözüm daha var. Gözlerini üniversiteliye dikti. Gizimi saklarsınız, diye ekledi. Önerinizi geri çeviren genç adam onu unutmasını da bilir. İşte bunu güzel söylediniz. Hoşuma gitti. Bir başkası olsa bu kadar ince eleyip sıp dokumaz. 15 gün veriyorum size. Ya bütünüyle kabul eder ya da bütünüyle geri çevirirsiniz. Rastinyak, Votren'in bastonu koltuğunun altında sakin sakin uzaklaştığını görünce, ne demir kafalı adam, diye düşündü. Madame de Bösyan'ı allayıp pullayarak söylediğini apaçık söyledi bana. Çelik pençelerle yüreğimi parçalıyordu. Ne diye gitmek istiyorum Madame de Nusince'nin evine? Nedenlerimi daha ben tasarlar tasarlamaz sizi vermiş. Kısacası bu haydut erdem konusunda insanların ve kitapların söylediklerinden çok daha fazlasını söyledi bana. Erdem pazarlığa gelmediğine göre kız kardeşlerimin parasını çaldın mı yani? Dedi kendi kendine. Torbayı masanın üstüne attı. Oturdu, kendisini şaşkına çeviren bir düşünceye daldı. Erdem'e bağlı kalmak yüce kurbanlık. Adam sende. Herkes Erdem'e inanıyor ama kim Erdemli ki? Bütün halklar özgürlüğe tapıyor ama yeryüzünün neresinde özgür bir halk var? Gençliğim hala bulutsuz bir gök mavi gibi. Büyük bir ve zengin olmak istemek yalan söylemeye, eğilmeye sürüklenip doğrulamaya, dalkavukluk etmeye, içindekini gizlemeye razı olmak değil midir? Yalan söylemiş, eğilmiş, sürüklenmiş kimselere uşaklık etmeye razı olmak değil mi? Bunların suç ortakları olmadan önce kendilerine hizmet etmek gerekir. Hayır işte, soylu ve arı bir biçimde çalışmak istiyorum ben. Gece gündüz çalışmak, başarımı yalnız kendi çalışmama borçlu olmak istiyorum. Başarıların en ağırı olacak bu. Ama her gün başım yastığımda kötü düşüncelerden uzak olarak dinlenecek. Yaşamını gözlerinin önüne getirip de onu bir zambak kadar arı bulmaktan daha güzel şey mi olur? Ben ve yaşam bir genç adamla nişanlısı durumundayız. Votren 10 yıl evlilikten sonra olanları serdi gözlerimin önüne. Hay Allah, kafam karışıyor. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Yürek iyi bir yol göstericisidir. Eugene şişko Sylvie'nin sesiyle ayıldı düşünden. Sylvie terzisinin geldiğini bildiriyordu. Eugene para torbalarının ikisini de elinde tutarak terzinin karşısına çıktı. Bu durum hiç de keyfini kaçırmadı. Gece giysilerini denedikten sonra gündüz kılığını giydi. Onu tümden değiştiriyordu bu giysi. Monsieur de Treize'den geri kalır yanım yok dedi içinden. Tam bir soyluya benziyorum. Goryo baba Eugene'nin odasına girdi. Monsieur, benden Madame de Nucingen'in gittiği evleri bilip bilmediğimi sormuştunuz değil mi dedi. Evet, işte önümüzdeki pazartesi Mareşal Carigliano'nun balosuna gidiyor. Siz de bulunabilirseniz anlatırsınız bana. İki kızımla güzelce eğlendi mi, nasıl giyinmişlerdi, hepsini anlatırsınız işte. Eugene onu ateşin başına oturttu. Bunu nasıl öğrendiniz Goryo babacığım diye sordu. O da hizmetçisi söyledi dedi yaşlı adam. Sonra da keyifli bir havayla, bütün yaptıklarını Terezle Konstantin'den öğrenirim diye ekledi. Sevgilisi farkında bile olmadan kendisini onunla bağında durumuna getiren bir kurnazlıktan mutluluk bulacak kadar genç bir aşığı andırıyordu. Size ne mutlu, onları göreceksiniz dedi. Saflıkla sızılı bir imrenmeyi dile getiriyordu. Bilmiyorum diye yanıtladı Eugene. Madame de Bossuan'a soracağım, beni Mareşal'in karısına takdim edecek mi? Bakalım. Eugene, Vicontes'in evinde bundan böyle taşıyacağı kılıkla görüneceğini düşündükçe bir tür iç sevinci duyuyordu. Töreleri işleyen yazarların insan ruhunun uçurumları dedikleri şey aldatıcı düşüncelerden, istem dışı kişisel çıkar davranışlarından başka bir şey değildir. Bunca istek konusu olan durum değişmeleri, beklenmedik dönüşler hazlarımız yararına yapılmış birer hesaptır. Rastignac kendini bu düzgün kılık içinde güzel eldivenlerle, güzel pabuçlarla görünce erdemli kararını unuttu. Gençlik adaletsizliğe doğru yöneldiği zaman bilincin aynasına bakmayı göze alamaz. Oysa olgunluk çağı kendini bu aynada görür. Yaşamın bu iki evresi arasındaki tüm ayrım buradadır. İki komşu Eugene ile Goryo baba birkaç gündür dost olmuşlardı. Gizli dostlukları Votren'le üniversiteli arasında karşıt duygulara yol açmış olan ruhsal nedenlerden ileri geliyordu. Duygularımızın madde dünyasındaki etkilerini incelemek isteyen atak filozof, bu duyguların gerçek maddeselliklerinin birçok kanıtını bizimle hayvanlar arasında yarattıkları ilişkilerde bulacaktır. Hangi fizyonomonist? Fizyonomoni, insanın kişiliğini yüzünden anlamaya çalışan bir bilimdi. Bugün hiçbir geçerliliği kalmayan bu bilim, Galen geliştirdiği frenoloji ile birlikte Balzac'ın çok etkilendiği bir konuydu. Bir kişinin huyunu bir köpeğin bir insanın kendisini sevip sevmediğini sezdiğinden daha çabuk sezer. Herkesin kullandığı şu çengelli atomlar deyimi, ilkel sözlerin kabuklarını elemekten hoşlanan kişilerin uğraştığı felsefe bölünüklerini yalanlamak için dilde kalmış olgulardan biridir. Duygu her şeye etkir, uzamlar aşar. Mektup bir ruhtur. Konuşan sesin çok sadık bir yankısıdır. Bu nedenle ince düşünceli kişiler onu aşkın en zengin gömüleri arasında sayarlar. Düşünceye dayanmayan duygusunun köpek yaratılışının yüceliğine ulaştırdığı Goryo baba, üniversitenin yüreğinde kendisine karşı uyanan acımanın, hayranlık dolu iyiliğin, çocuksu yakınlığın kokusunu almıştı. Bununla birlikte yeni doğan bu birlik hiçbir iç dökmeye yol açmamıştı daha Eugene'nin Madame de Nucingen'i görmek istediğini belli etmesi, onun evine girebilmek konusunda yaşlı adama güvendiği için değildi. Ama bir boş boğazlığın içine yarayabileceğini umuyordu. Goryo baba iki yerde birden gittiği gün herkesin önünde söz ettiği kadar söz etmişti kızlarından kendisine. Sevgili Monsieur, benim adımı andığınız için Madame de Rosso'nun size kızdığını nasıl düşünebildiniz demişti ertesi gün. İki kızım da çok sever beni. Mutlu bir babayım. Yalnız iki damadım da bana çok kötü davrandı. bu sevgili yaratıkları kocalarıyla olan uyuşmazlıklarımla üzmek istemedim. Kendilerini gizlice görmeyi yeğ tuttum. Bu gizlilik, kızlarını istedikleri zaman görebilen öteki babaların anlamadıklarını binlerce haz veriyor bana. Ben istediğim zaman göremiyorum kızlarımı. Anlıyor musunuz? Bu yüzden hava güzel oldu mu oda hizmetçilerinden kızlarımın gezintiye çıkıp çıkmayacaklarını soruyorum. Şanzelize'ye gidip yollarını bekliyorum. Arabalar geldi mi yüreğim hopluyor, tuvaletlerinin içinde hayranlıkla seyrediyorum onları. Geçerken küçük bir gülücük yolluyorlar. Güzel bir güneş vurmuşçasına her şey pırıl pırıl oluyor benim için. Nasıl olsa dönecekler diye kalıyorum orada. Gene görüyorum. Hava iyi gelmiş, yüzleri pembe pembe. Çevremde bak işte güzel bir kadın dediklerini işitiyorum. Yüreğim sevinçle doluyor. Kan benim değil mi? Kızlarımı götüren atları seviyorum. Dizleri üzerindeki küçük köpeğin yerinde olmak istiyorum. Onların zevkleriyle yaşarım ben. Herkesin kendine göre bir sevmesi vardır. Benim sevgimin kimseciklere zararı yok. Neden herkes benimle uğraşıyor? Ben kendimce mutluyum. Akşamları balıya gitmek üzere evlerinden çıktıkları sırada kızlarımı görmeye gidersem yasalara karşı çıkmış mı olurum? Geç kalıp da madam çıktı sözünü duydun mu öyle kederlenirim ki. Bir gece Nasi'yi görmek için sabahın 3'üne kadar beklemiştim. 2 gündür görmüyordum onu. Neredeyse zevkten çatlayacaktım. Rica ederim, benden söz edecekseniz yalnızca kızlarımın ne kadar iyi olduklarını söylemek için söz edin. Türlü türlü armağanlar yardırmak isterler bana. Engel olurum. Paranızı kendinize saklayın. Ben bunları ne yapayım? Hiçbir eksiğim yok benim derim. Gerçekten de ben neyim ki sevgili Monsieur? Kızların neredeyse ruhu orada olan pis bir ceset. Madame Dönüsence'ni gördükten sonra İki kızımdan hangisini beğendiğinizi bana söylersiniz. Adamcağız bu son sözü Rastignac'ın Madame de Beauséan'a uğrayacağı saate kadar Trolley'e dolaşmak üzere gitmeye hazırlandığını görünce kısa bir sessizlikten sonra söylemişti. Bu gezinti üniversiteli için ölümcül oldu. Birkaç kadının dikkatini çekti. Öyle yakışıklı, öyle gençti ki, öyle zevkli bir incelikle giyinmişti ki, neredeyse hayranlık derecesinde bir dikkatle seyredildiğini gördükten sonra aklında ne olduğu kız kardeşleri ve halası kaldı ne de erdemli tiksintileri. Melek sanılması işten bile olmayan şu iblisin her yana yakutlar saçan, saray alınlıklarına altın oklar fırlatan, kadınları allaştıran, aslında öylesine sade olan tahtları önce bir parıltıya bürüyen, kanatları renk renk şeytanın başının üstünden geçtiğini görmüştü.